Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Yeşaya kitabının 29. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. 29. bölümün konusu Yeruşalim hakkındaki peygamberlikler hemen o anki gelecekle başlayıp krallığa uzanmaktadır. Bu bölümdeki peygamberlikler Yeruşalim'le sınırlıdır ama Senherib'in istilasından son istilacı Yeruşalim'i yok edene dek uluslar tarafından ezileceği zamana ve Mesih'in gelip ayağının zeytinlik dağına değdiğinde kurulacak krallığa dek uzanır. Bu bölümü Rabbimizin Matta 23, 37, 24, 2 ve Luka 13, 34, 35 ve Luka 21, 20, 24'teki konuşmalarıyla kıyaslamak yararlı olacaktır. Yeruşalim Tarih ve Peygamberlik. 29. bölümün 1. ayeti şöyle diyor: Ariel, Ariel, Davut'un ordugah kurduğu kent, vay haline. Sen yıla yıl kat, bayramların süre dursun. Yeruşalim'in bir diğer isminin Ariel olduğunu bildirmek gereklidir. Ariel, aslan gibi anlamına gelir. Sözcük, Yahoya'da oğlu Kafselli Benaya başka bir yiğit askerin oğluydu. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Muavlı'yı öldürdü diyen 2. Samuel 23-20'de geçer. Aslan gibi bir adam, Ariel adamdı. Sözcük ayrıca Tanrı'nın aslanı anlamını da taşır. Hezekiel peygamber Hezekiel 43-16'da aynı sözcüğü kullanır. Ve sunak olarak tercüme edilmiştir ve belirli durumlarda Tanrı'nın sunağı anlamına gelebilir. Her ikisi de Yeruşalim için uygun ünvanlardır. Burada Davut'un oturduğu şehir olarak da tanımlanmıştır. Yani Davut peygamberin. Aslan o ailenin işaretidir. Rabbimize Yahuda oymağının aslanı denir. Yani Rab İsa Mesih'e. Aynı şekilde Yeruşalim'de Tanrı'nın tapınağının olduğu yerdi ve tabii ki sunak da buradaydı. Bu Yeruşalim hakkında harika bir peygamberliktir. Yeşaya peygamberin zamanında başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Yeruşalim sokaklarında yürürseniz bu peygamberliğin gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam edeceğini göreceksiniz. İkinci ayette, ama seni sıkıntıya sokacağım der, feryat figan edeceksin. Bana sunak ocağı gibi olacaksın. Bu değerli dinleyicilerimiz, Yeruşalim üzerine gelecek olan yargıdır. Yeşaya 29:3-5'te şöyle diyor: Sana karşı çepeçevre ordugah kuracağım, rampalar ve kuleler dikeceğim. Alçaltılacaksın, yerin altından konuşacak, boğuk sesle toz duman içerisinde sesleneceksin. Sesin ölü sesi gibi yerden, toprağın içinden çıkacak. Sözlerin fısıltı gibi olacak ama sayısız düşmanların, ince toz, acımasız sürülerin savrulmuş saman ufağı gibi olacak. Bir anda ansızın. Bu peygamberlik, ulusların zamanının başlangıcını işaretleyen Nebukadnezar'ın Yeruşalim kentine gelip onu yok etmesinden önce verilmiştir. Rabbimiz İsa Mesih, ulusların zamanı bitene dek Yeruşalim'in uluslar tarafından çiğneneceğini söylemişti. Uluslar Yeruşalim sokaklarında yürümüşler ve halen de yürümektedirler. Orada hiçbir zaman gerçek bir huzur ve barış olmayacaktır. Yeruşalim'in anlamı zaten barış kentidir ama barış yoktur orada. Neden? Çünkü bu halk Rabbi kabul etmedi. Bu halk Rab'be sırtını döndü ve Rab'bin yolunda Rab'be itaat ederek yürümedi. Yeruşalim bütün diğer şehirlerden daha sık kuşatılıp ele geçirilmiştir. Dosyamda tarih boyunca şehrin 27 kez kuşatılmasının listesi vardır. 27 kez değerli dostum bu kent kuşatılmıştır tarihte. Hemen hemen her keresinde ele geçirilip yok edilmiştir. Bu yüzden insanların Yeruşalim'e git ve İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürü demeleri uygun değildir. İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürümeyeceksiniz. Çünkü Yeruşalim günümüzde İsa'nın zamanında olduğundan çok daha yüksektir. Örneğin Beytasta havuzu bugün bulunduğu yerden 15 metre kadar aşağıdaydı. Rabbi İsa Mesih orada yürümüştü. Süleyman peygamberin tapınağının büyük bir olasılıkla bugün Ömer Camii'nin bulunduğu yerden 30 metre kadar altta olduğu bellidir. Şehir birçok kereler yok edilmiştir. Ve her keresinde yerle bir edilip harabelerin üzerine yeniden bina edilmiştir. Nehemya peygamber de böyle yapmıştı. Yıkıntı ve harabelerin olduğu yerde değerli dinleyicilerimiz, Yeruşalim duvarlarının yeniden inşa edilişini biliyoruz. Yani Nehemya peygamber harabelerin olduğu yerde Yeruşalim duvarlarını yeniden inşa etmişti. Tamir işi için kayaların getirilmesi gerekmiyordu çünkü orada kullanılabileceklerinden çok daha fazla kayalar vardı. Birkaç yıl önce tapınağın yeniden yapılması için Indiana'dan Yeruşalim'e taşlar getirildiğini okumuştum. Bu haber doğru çıkmadı. Ama doğru olsaydı çok akılsızca bir iş olurdu. Yeryüzünde Yeruşalim ve civarı kadar kayalık bir yer yoktur. Buralar kayalık arazidir. Yeruşalim'in düşmanlar tarafından alınmasının zor olmasının nedenlerinden biri de budur. Yeşaya 29, 6-8. ayetlerde şöyle diyor. Her şeye egemen Rab, gök gürlemesiyle, depremle, büyük bir gümbürtü, kasırga ve sağanakla, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle seni cezalandıracak. Sonra Ariel'e karşı savaşan çok sayıda uluslar, ona ve kalesine saldıranların hepsi sıkıntıya sokan bir rüya gibi, gece görülen görüm gibi yok olup gidecekler. Siyon dağına karşı savaşan ulusların tümü rüyasında yemek yediğini görüp uyandığında, hala aç olan ya da rüyasında su içtiğini görüp uyandığında, hala susuzluktan baygın olan adamlar gibi olacak. Yeruşalim'in son kuşatılması en kötüsü olacak. Bunu Zekeriya 14. bölümde görebiliriz ama Tanrı son anda işe el atacak ve halkını tamamıyla yok edilmekten kurtaracak. Tanrı'nın düşmanlarının kendi krallıklarını kurmak hakkındaki bütün hayalleri hüsranla sonuçlanacak ve değerli dostum, Tanrı onları bastıracak. Tanrı aynen yapacağını söylediği gibi kendi krallığını kuracak ve onu kendisiyle yerleşik kılacak. Yeruşalim, anlam ve mesaj. Yeşaya 29, 9 ve 10. ayetlerde şöyle diyor peygamber. Şaşırın, şaşkına dönün, kendinizi kör edin, görmez olun. Şarap içmeden sarhoş olun, içki içmeden sendeleyin. Çünkü Rab sizi derin bir uykuya soktu. Gözlerinizi mühürledi. Ey peygamberler, başlarınızı örttü. Ey görüm görenler. Yeşaya peygamberin sıradan bir peygamber olduğunu söylemiştim ve söyledikleri günümüz kültürüne uymaktadır. Tanrı onları gerçekten uykuya mı sokmuştur? Bunu nasıl yaptı? İsrail'e ışık veriyordu ve o onlara ışık verdikçe onlar da, yani bu halk da ışığı, Rabbin verdiği ışığı, bilgiyi reddediyorlardı. Onlara verdiği gerçeği kabul etmiyorlardı. Onu göremiyorlardı. Bu da onların kör olduğunu ortaya koyuyordu. Değerli dostum, Tanrı'nın insanları uykuya sokmasının ve onların kör olduklarını göstermesinin yolu budur. Peygamberler ve prensler bile Tanrı'dan bu kurtarılmayı beklemiyorlardı. Tanrı'nın düşmanları kadar onlar da gelecek konusunda kördüler. Kör, kötük, sarhoş insanlar gibiydiler. Yeşaya peygamber, Yeşaya 29, 11, 12. ayetlerde şöyle diyor. Sizin için bütün görüm mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu. İnsanlar böyle bir kitabı okuma bilen birine verip, rica etsek şunu okur musun dediklerinde, okuyamam çünkü mühürlenmiş yanıtını alırlar. Sonra kitabı okuma bilmeyen birine verip, rica etsek şunu okur musun diye sorduklarında ise okuma bilmem yanıtını alırlar. Tanrı tarafından en son kurtarılışlarından önce Tanrı'nın halkı dahil insanların tutumu peygamberliğin anlaşılamayacak kadar karanlık bir şey olduğu ve hakkında hiçbir şey bilemeyecekleri mühürlenmiş bir konu olduğuydu. Bu birçok kilise lideri ve vaizin günümüzdeki tutumudur. İlahiyat profesörleri ve vaizlerin vahiy kitabı mühürlenmiş bir kitaptır, onu kimse anlayamaz dediklerini duymuşumdur. Vahiy kitabının mühürlenmiş bir kitap olduğunu ve orada yazılı olanları anlamamamız gerektiğini söyleyenler, Yeşaya'nın zamanındaki insanların peygamberlik hakkında söylediklerinin aynısını söylüyorlar. Ya da günümüzde insanlar fazlasıyla meşgul olduklarını ve Tanrı sözünü etüt etmeye, çalışmaya, araştırmaya vakitleri olmadığını söylemektedirler. Hristiyanlar, kutsal kitap konusundaki bilgisizliklerini örtmek için bir sürü mazeret sunarlar. Esinleme ya da vahiy sözcüğü, üzerindeki örtü kaldırılmış anlamına gelen Yunanca apokalips sözcüğünden gelir. Tanrı, vahiy kitabı anlaşılsın diye onun üzerindeki mührü çıkartmıştır, kaldırmıştır. Vahiy bir bakıma kutsal kitaptaki, bir bakıma diyorum, en basit kitaptır ama ondan önce gelen 65 kitabı anlamanız gerekir. Kutsal kitabın son kitabıdır vahiy ve kesinlikle kutsal kitabı okumaya başlamanız gereken yer değildir. Hiçbir kitap onun kadar organize edilmiş değildir. Ve kutsal kitapta ana hatlarının çıkarılması en kolay kısmı olduğunu gördüm. Onun sembolik olduğunu, anlamamız gerekmeyen bir kitap olduğunu söylemek saçmadır. Yeşaya peygamberin zamanında böyle söylüyorlardı. Bu tür bir düşünceden ötürü sizi yargılayacaktır çünkü size ışık verdiğinde siz gözlerinizi açmazsanız onun verdiği ışığa karşı kör olursunuz değerli dinleyicilerimiz. Vahiy 1.3'te Tanrı'nın esinleme vahiy hakkında ne söylediğine bakın. Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Vahiy 22.10'da şöyledir. Sonra bana dedi ki, bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme. Çünkü beklenen zaman yakındır. Yeşaya peygamber de Yeşaya 29.13'te şöyle diyor. Rab diyor ki, bu halk bana yaklaşıp ağızlarıyla, dudaklarıyla beni yüceltiyor ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da insanlardan öğrendiklerinin sonucudur. Bu halk ne yapıyor? Bu halk bana yaklaşıp ağızlarıyla, dudaklarıyla beni yüceltiyorlar. Ama asıl önemli olan yürektir ama yürekleri benden uzaktır. Yeşaya'nın zamanında yaşasaydınız, Yeşaya'nın gerçekten ne demek istediğini merak ederdiniz. Çünkü halk tapınağa gidiyordu. Tapınak kalabalıktı. Bir kurban sunulduğu her zaman etrafı kalabalık olur. Erkekler için bir yer, kadınlar için bir avlu ve uluslar için de bir avlu vardı. Tanrı bu insanlarda neden kusur buluyordu? Hepsi kiliseye gidiyordu. Hepsi tapınağa gidiyordu ama bütün bu ayinleri sadece ağızlarıyla yerine getiriyorlardı. Rabbin duasını ve habercilerin inanç bildirisini bu kendileri için hiçbir anlama gelmeden söylemek gibiydi. Söylediklerine inanmıyorlardı. Tanrı'nın sözünü kabul etmemişlerdi. Tanrı'nın sözünü belki iyi, güzel buluyorlardı. Ama bu sözü yaşamlarını almamışlardı. Tanrı'nın sözünü kabul etmemişlerdi. Tanrı kalplerinin kendisinden uzak olduğunu söylemişti. Tanrı'nın onları yargılamasının nedeni buydu. Ve dostum, günümüzde de Tanrı'nın sizi yargılamasının nedeni bu olacaktır. Efendim, İsa çok büyük bir öğretmendir. Çok değerli bir öğretmendir. Bunu bilmek size bir yarar getirmeyecektir. İsa Mesih'i hayatınıza aldınız mı? İsa Mesih'i yüreğinize aldınız mı? İsa Mesih'i yaşıyor musunuz? Önemli olan budur. Eğer İsa Mesih'i yaşamınıza almadıysanız, o zaman İsa'nın bir kurtarıcı olduğunu bilmek, İsa'nın çok değerli bir öğretmen, bir peygamber olduğunu bilmek sizi kurtarmayacaktır. Sizi kurtaran şey değerli dostum, İsa Mesih'i hayatınıza almaktır. Ona yüreğinizi açmaktır. Ona iman etmektir. Günümüzde dünyanın laneti dindir kardeşim. Tanrı dinden kurtulup Mesih'e gelmenizi ister. Günümüzde din birçok insan arasındaki en büyük engeldir. Tarihte din uğrunda insanlar birbirlerini öldürmüşlerdir. Halen de öldürmekteler. Bu yüzden dünyanın laneti dindir. Bunu uzun süre önce birisine söylemiştim. Hemen şunu bilmenizi isterim ki ben dindar bir adamım, dindar bir duam var diye yanıt verdi. Düşmüş bir duası vardı ama dindar bir duası vardı. Ona dininden kurtulması gerektiğini ve benim dindar bir adam olmadığımı söylediğimde sanırım onu şok ettim. Dindar olmayan bir vaiz olduğuna inanamıyorum. Eğer dindar değilseniz o zaman nesiniz dedi. Ona Mesih'e gelmiş bir günahlı olduğumu ve şimdi de onunla kişisel bir ilişkim olduğunu söyledim. Bir din değil, bir ilişkidir. Bir kuruluşa değil, yaşayan bir Tanrı'ya inançtır. Mesih'e sahip misiniz, değil misiniz? İşte değerli dostum, önemli olan budur. Tasarılarını Rab'den gizlemeye uğraşanların vay haline. Karanlıkta iş gören bu adamlar bizi kim görecek, kim tanıyacak diye düşünürler. Yeşaya 29 ayet 15. Halkı için durum o denli vahimdir ki buraya bir başka vay koymaktadır. Bu bölümde iki vay vardır çünkü insanlar Tanrı onları görmüyor ve durumu bilmiyormuş gibi ve bunu yaparlarsa hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaktadırlar. Yeşaya 29:17'de şöyle diyor: çok geçmeden Lübnan verimli bir tarlaya dönüştürülmeyecek mi? Verimli tarla orman sayılmayacak mı? Şimdi geleceği görüyoruz. Yeruşalim'de ve ülkede onur ve yüceliğin geleceği bir zaman gelecektir. Tanrı'nın o şehirle işi bitmemiştir. Bugün birbiri üzerine bina edilmiş şehirlerden oluşan çok katlı bir pastaya benzemektedir. Tanrı onları yargılamıştır ve onları yeniden yargılayacaktır. Ama Yeruşalim bir kez daha yeniden bina edilecektir ve o zaman Tanrı'nın kenti olacaktır. O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek, körler koyu karanlıkta görecek. Yeşaya 29 ayet 18. Sağırlar duyacak yani ve körler görecek. 29:19'da şöyle diyor: düşkünlerin Rab'de buldukları sevinç artacak, yoksullar İsrail'in kutsalıyla coşacak. Görmek istemeyenler kadar kör olan yoktur diyen eski bir söz vardır. Ne kadar doğru değil mi? Görmek istemeyenler kadar kör olan bir kimse yoktur. Bugün de Yeşaya peygamberin zamanında olduğu gibi isteğe bağlı bir körlük vardır. O gün milenyumda göreceklerdir. Yani Rabbin ikinci gelişinde ve kuracağı bin yıllık egemenlikte göreceklerdir. Bundan dolayı diyor Yeşaya peygamber Yeşaya kitabının 29. bölüm 22-24. ayetlerinde İbrahim'i kurtarmış olan Rab Yakup soyuna şöyle diyor: Yakup soyu artık utanmayacak, yüzleri korkudan sararmayacak. Kendilerine verdiğim çocukları aralarında gördüklerinde adımı kutsal sayacaklar. Evet, Yakup soyunun kutsalını kutsal sayacak, İsrail'in Tanrısından korkacaklar. Yoldan sapmış olanlar anlayışa, yakınıp duranlar bilgeliğe erişecekler. Tanrı'nın ismini ne yapacaklar? Onu kutsal yapacaklar. Onu harika bir şey olarak bir yana ayıracaklar dostum. Bugün Tanrı'nın halkı yaşamlarıyla Tanrı'nın adını kutsal kılmalıdırlar. Onun ismi, Rabbin adı kutsal bir isimdir. Ama bizler ona o şekilde davranıyor muyuz? Evet, Rabbin adı kutsaldır, onun adı kutsaldır ve biz ona bu kapsamda yaklaşmamız gerekir, bu kapsamda ona iman etmemiz gerekir.